Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere tarihi konuşuyoruz. Tarihin satır aralarında kalmış konuları masaya yatırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta biraz kadılar üzerine konuşmuştuk. Kadılık müessesesini gündeme getirmiştik. Bu hafta da inşallah belki o programın devamı olacak türden bir konuyu değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. İnşallah dilimiz döndüğünce kıymetli hocamla beraber biraz Osmanlı ilmiye müessesesini ve Osmanlı'da entelektüelliği genel hatlarıyla konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de dinleyicilerimizi hürmetlerimle selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Şuradan başlayalım isterseniz. Osmanlı Devleti, Devleti Aliye veya işte İmparatorluk diye ifade ediliyor. Bir sanki bir askeri düzen üzerine tesis edilmiş şeklinde bir düşünce söz konusu insanlarda. Hani sürekli savaşan, ilahi kelimetullah için mücadele eden, fetihler yapan bir devletle karşı karşıyayız. Fakat beri tarafta bir de ilmiye sınıfı var. İlimle uğraşan bir kitle, önemli bir kitle var. Asker reaya ayrımına başlayalım hocam isterseniz.
Evet. Dediğiniz gibi aslında devletler, imparatorluklar biraz da siyasi ve askeri yapılarıyla öne çıkıyorlar, hatırlanıyorlar. Tarih derslerinde yoğunluk hep fetihler, toprak kayıpları vesaire bunlara yoğunlaşıyor ama işin biraz daha medeniyet boyutu, düşünce boyutu, entelektüel yaşam boyutu belki de biraz daha geri planda kalıyor ve çoğu zaman da çok ilgi çekmiyor belki de. Hı hı. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi geçen hafta adalet sistemini konuştuk. Kadılardan, müftülerden konuştuk. Aslında hem kadı hem müftü Osmanlı ilmiye sınıfının önemli üyeleri arasında. Kaba hatlarıyla söyleyecek olursak Osmanlı toplumu en genel anlamda iki sınıftan oluşuyordu. Bir reaya, diğeri de askeri sınıf. Hı hı. Ama buradaki askeri kelimesi bizim militer anlamdaki askeri kelimesiyle birebir örtüşmüyor. Bunu daha iyi belki dinleyicilerimizin anlayabilmesi için yönetilen sınıf ve yönetici sınıf diye tercüme etmekte fayda var. Bir yanda yönetilen sınıf olan reaya'nın kimlerden oluştuğuna baktığımızda işte çiftçisinden, köylüsünden, tüccarına, esnafına bir dizi insan grubunu burada sıralayabiliriz. Ama yönetici sınıf içerisinde 3-4 tane ayrı kademeden bahsetmek, gruptan bahsetmek mümkün. Evet. Bunların bir tanesi seyfiye. Yani demin de vurguladığımız asker, orduya ve seyf,
kılıç.
Arapça kılıç demek. Hı hı. Evet, ehli seyf diyebileceğimiz eli kılıç tutan insanlar ya da silah tutan insanlar, askerlerden oluşan bir sınıf. Bu yönetici sınıfın birinci ya da önemli kategorilerinden bir tanesiydi. Bir diğeri kalemiye. Yani bürokrat diyebileceğimiz, daha işi yazmak, çizmekle olan, yani en basit katibinden nişancısına kadar, yani bu Hattı Hümayunlar'da efendim tuğraları çeken yetkililere kadar ciddi bir kalemiye, bürokrat grubu vardı.
İsmi de çok enteresan, kalem. Yani aynen. Bugün de özel kalem müdürü diye tarif
evet,
edilir ya.
Evet, yani evet, çok ilginç. Kur'an'da kaleme bile yemin ediyor, evet, değil mi? Yani okumak çok önemli. Dolayısıyla kalemiye Osmanlı yönetici sınıfının önemli kademelerinden bir tanesi. Hmm. Ve bugün de konuşacağımız kısım aslında ilmiye sınıfı. Daha çok eğitimle, öğretimle uğraşmış ama daha sonra farklı uzmanlık alanlarına ayrılmış. Kimisi müderris olmuş, kimisi kadı olmuş, efendime söyleyeyim müftü olmuş. Bu tür insanlar da Osmanlı yönetici sınıfının bir parçasıydı ve bunlar da vergiden muaftılar. Burada bir başka belki grup olarak da hanedan üyelerini de buraya katmamız gerekir. Yani Topkapı Sarayı içerisinde yaşayan hanedan da şüphesiz yönetici sınıf içerisindeydi. Ve bu iki sınıf arasındaki, yani reaya askeri ayrımı ya da yönetilen yönetici ayrımı çok katı bir şekilde birbirinden ayırt ediliyordu. Yani bu benzeri durumlar birçok belki devlette, imparatorlukta vardı. Bunun temelinde şu var: devlet hiçbir zaman vergi toplayacağı tabanı küçültmek istemez. Ama ilginç bir şekilde ikisi arasındaki geçişler imkansız mıydı? Hayır, ender yollar da vardı aslında.
Reaya ile yönetici kesim arasındaki geçiş.
Yani şöyle düşünelim. Mesela şeylerde Osmanlı ne diyelim kanunnamelerinde şu tür ifadelere rastlayabiliriz. Reaya oğlu reayadır. Yani bakın bu iki yönetilen ve yönetici sınıfı birbirinden ayırt ediyor devlet. Ve bunların birbirinden karışmasını istemiyor açıkçası. Ama şöyle düşünün, bir köylü tarımla uğraşıyor ama oğlunu okutmak istiyor. Yani belki başta Sıbyan Mektebi'ne verdi, daha sonra kasabasındaki mektebe ya da medreseye gönderdi. Daha sonra çocuk istidadı var belki Konya'ya, Bursa'ya, efendime söyleyeyim başka belki Şam'a gönderdi. Ve çocuk kariyerinde ilerliyor, ilerliyor nereye kadar? Ta ki bu ilim erbabı artık bürokrasi tarafından atanıp maaş aldığı zaman yönetici sınıfına geçmiş oluyor. Bugün birazdan konuşacağımız ilmiye sınıfı bu tür geçişleri belki mümkün kılan yollardan bir tanesiydi.
Yani bir kast sisteminden bahsedemeyiz.
Değil, tabii ki değil. Yani kast sistemi çok çok çok katı bir sistem. Yani milattan önce belki 1500'lere kadar geri götürülen ve orada çok farklı ne diyelim değişkenler var. İşin içerisinde Aryanların beyaz ırklı Aryanlardan işte daha koyu ten renkli Hintlilere kadar bir karışım. En başta Brahmanlar, Kşatriyalar, din adamları ve yöneticiler birbirlerini destekledikçe o sistem ayakta kalıyordu. Biraz da reenkarnasyon inancı onu destekliyordu. Yani adam diyelim ki Vaishya ya da Şudra sınıfında, dokunulmazlar sınıfında niye o zahmeti çekiyor? Niye o kötü muamelelere tabi kalıyor? Belki ölüp dirildikten sonra iyi bir sınıfta, daha üst bir sınıfta reenkarne olabilirim, yaşayabilirim düşüncesiyle. Ama Osmanlı'daki dediğimiz ayrım, yönetilen yönetici ayrımı birçok devlette görülen ve temelinde de aslında dediğim gibi vergi tabanının küçülmemesini amaçlayan bir yapı.
Neden sordum hocam? Çünkü kast sisteminde sınıflar arası geçiş söz konusu değil ya.
Değil.
Burada yani, öyle bir şey söz konusu değil.
Yani sınıflar arası geçişi bırakın. Yani evlenmek vesaire gibi şeyler söz konusu değil. Hatta bazı kitaplarda şu tür şeyleri bile okuyorsunuz. Mesela üst sınıftan birisi, diyelim ki dokunulmazlar sınıfından birisini gördüğünde yüzünü yıkıyor. Niye? Gözlerim kirlendi diye. Ya da işte onun gölgesine bile basamıyor falan. Bu tür böyle çok absürt uygulamalar var. İnsani olmayan uygulamalar var. Dolayısıyla asla kast sistemiyle karşılaştırmak mümkün değil aslında.
Eyvallah. Peki ulema kelimesi alimlerin çoğulu.
Çoğulu, doğru.
İlmiye ne demek hocam? Ulema ne demek?
İlmiye aslında bu işle uğraşanların ait olduğu sınıfa verilen genel bir ad. Dolayısıyla ilim ile uğraşan kişi ve belki bu işte temerküz etmiş, belli bir birikime ulaşmış kimseler için biz alim diyoruz. Ve ulemayı da bunun çoğulu için kullanıyoruz. Ama en genel anlamıyla ulema dediğimiz kimseler bilhassa İslam geleneğini, İslam kültürü ve medeniyetini taşıyan en önemli insanlar ve bunu da nesilden nesile aktaran insanlar. Hem taşıyıcı hem de bir aktarıcı olarak bu insanların önemli işlevleri var. Şunu belki de rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani İslam toplumlarında ilmiye sınıfı ya da bu din adamları ya da dini eğitim almış insanların entelektüel yaşama katkıları çok yüksek. Yani bu insanların yazmış oldukları risaleler, şerhler, tabakat kitapları, hatta şiirler, divanlar aslında İslam kültürünün tam anlamıyla entelektüel kısmını oluşturuyordu. O ilişkiyi göz ardı etmemek de lazım. Yani ulemayı sadece dini ilimlerde tebarüz etmiş, öne çıkmış insan olarak düşünmemek lazım. Bu insanların ciddi entelektüel, edebi yönleri de vardı. Belki şeye vurgu yapalım. Din adamları vesaire dedik ama İslam geleneğinde, medeniyetinde bir yani ruhban sınıfı diye bir şey de yok. Başka dinlerde gördüğümüz ruhban sınıfı uygulamaları İslam kültüründe yok. Yani nedir ruhban sınıfı? Bugün Hristiyanlıkta bir Hristiyan, sıradan bir Hristiyan birçok dini ibadetini, pratiğini papaz ya da pastör, ne dersiniz deyin, olmaksızın yapamaz. Yani vaftizinden tutun da evlenme törenine, günah çıkartmasından cenaze törenine ya da haftalık pazar ayinine kadar birçok ayinde ruhban sınıfının varlığı gerekiyor. Ama Müslüman toplumlarda böyle değil. Yani üç kişi bir araya geldiğinde asgari bir ilmihal bilgisine sahipse çıkar imam olur. Gerekirse cuma namazı kıldırır. Nikah yapmak için illaki cami hocasına gerek yoktur vesaire. Dolayısıyla evet, biz bugün şehirlerde camiler var, diyanet var, imamlar atanıyor. Çünkü bu modern hayatın bir gerekliliği. Evet. Ama normalde böyle bir zorunluluk söz konusu değil. İslam'da da bir ruhban sınıfı yok. Ama bunun yanı sıra bir ilmiye sınıfı var. Ve bu ilmiye sınıfı içerisinde işte hukukta uzmanlaşanlar, işte kadı oluyor, kazasker oluyor, işte kimisi müftü oluyor, İslam hukukunda fakih oluyor, fukaha oluyor. Dolayısıyla birçok yerde ya da işini bugünün ifadesiyle akademik kariyer olarak sürdürenler medreselerde hoca oluyor, müderris oluyor. Bu anlamıyla ilmiye sınıfı, demin de ifade etmeye çalıştım, Osmanlı yönetici sınıfının en önemli kademelerinden bir tanesi.
İslam bilim tarihini konuşurken Müslüman alimlerin çok ünlü olduğunu, hatta bunun için Hezarfen denildiğini söylemiştik.
Doğru.
Şimdi Osmanlı alimleri için de benzeri bir tanımlamayı yapmak mümkün müdür? Onlar da çok ünlü, çok şöyle ifade edeyim, multidisipliner derler ya. Öyle midir hocam?
Evet. Tabii ki var. Yani bu tür çok yönlü. Yani hem dini ilimlerde hem de ne diyelim bugünkü temel bilimler dediğimiz işte matematik gibi, astronomi gibi ya da felsefe gibi farklı alanlarda kendini yetiştirmiş isimler elbette var. Ama öyle zannediyorum ki sanki bu işte 800'lü yıllardan 1100'lü yıllara kadarki dönemde bu tür insanların, Hezarfen dediğimiz insanlara belki çok daha fazla örnek vermek mümkündü. Yani bizde de mesela diyelim ki Ali Kuşçular, Takiyüddin Rasıtlar ve başkaları bu dönemlerde var. Yani Takiyüddin Rasıt astronomiyle, gök bilimleriyle uğraşıyor, trigonometrik hesaplar yapıyor vesaire. Yani örnekleri belki azalsa da sayı olarak var diye söyleyebiliriz.
Şimdilerde hocam, hani bir akademisyen, bir ilim adamı bir mevzuyu çalışacağı zaman spesifik bir şekilde bir noktaya yoğunlaşıyor. Yani aynen, kendi alanı ile ilgili, belki kendi alanı diyebileceğimiz konuyla ilgili bile belki çok yönlü çalışma yapmaktan çekiniyor. Aynen. Ama o dönemde sanki böyle daha geniş çaplı, daha geniş bir zemine yayılmış bir eğitim metodu ve eğitim usulü vardı.
Yani hem öyle hem de belki günümüz itibariyle bilgi çok genişledi. Yani devasa boyutlara ulaştı. Bugün artık bilgiye ulaşmak bir sorun olmaktan çıktı. Ama bulduğunuz bilgiyi nasıl yorumlayacağınız daha önemli hale geldi. Tabii bütün bunlara rağmen yeni bilgiler eklenmiyor mu? Tabii ki ekleniyor. Ama bunlar büyük oranda da eskilerin üzerine eklenerek yapılıyor. O yüzden bu çok kanatlı olmak, Hezarfen olmak günümüzde artık pek mümkün değil diyelim. Ya da çok nadir bulunan insanlarda bu söz konusuydu. İşte Fuat Sezgin, evet, yani günde 17-18 saat çalışıyorsa bir insan, evet, bu hala mümkündür. Ya da müsteşriklerden görüyoruz, 20 tane dil bilen insan çıkıyor. Yani bunlar teknik olarak hala mümkün ama herhalde bizim kumaşımız biraz eskidi diyelim ya da yeni dönemde yaşayan ilim adamı profili biraz daha düşük profilli.
Estağfurullah. Şöyle diyelim hocam. Şimdi Yusuf Kaplan'ın bir ifadesi var. Hız ve has çağında yaşıyoruz diye. Hakikaten artık insanların bir mesele üzerine veya işte bir alan üzerine çok geniş kapsamlı bir şekilde yoğunlaşması sanki mümkün görünmüyor. Yani gün içerisinde o kadar çok şeye vakit harcıyoruz ki, yani bizim dışımızda olan bir takım şeyleri. Mesela bir rivayettir. Bir kaynakta görmedim ama geçen biri bahsetti. İşte Fatih Sultan Mehmet Bosna'yı fethederken fethedeceği sıra oraya gidene kadar boşnakça öğrenmiş ve orada fethettikten sonra halkı meydana toplayıp onlarla boşnakça konuşmuş derler. Tabii bu doğruysa eğer,
çok emin değilim.
Yani bu doğruysa eğer, hani hı-hı, buradan bu Bosna'ya bugün arabayla 16 saatte, uçakla 1,5 saatte gidiyorsunuz. Bir insanın bu süre içerisinde o dili öğrenmesi mümkün değil yani.
Değil.
Dolayısıyla bugünün şartlarıyla belki o günün şartları, zamanı kullanma biçimi, meşgaleler, hı-hı, insanları hani o günkü alimlerle bugünkü alimler arasındaki farkı ortaya çıkarıyor gibi geliyor
yani
bana.
Evet, Bosna'ya belki Fatih döneminde belki bir aydan belki daha uzun bir sürede de gidiliyor olabilir şimdi. Ha, bugün de böyle hani bazı reklamlarda görüyorsunuz işte 3 haftada İngilizce öğretiyoruz falan tarzı. Tabii bunlar test etmesi kolay şeyler değil ama şunu söyleyebilirim ki günümüzde daha yaygın olan şey şu. Hani bir uzmanlaşmadan bahsettiniz ya. Evet, bir kişinin bir uzmanlık alanı olmalı. Hatta mümkünse eğer akademik kariyer yapıyorsa bu uzmanlık alanına ilaveten yan dalları, yan ilgi alanları olmalı. Yani buna major field, ana alan, işte minor field, daha yan dallar gibi genelde söyleniyor. Ama üniversiteler artık günümüzde şunu da yapıyor. Daha lisans eğitiminde bile mühendisse sosyal bilimlerden giriş seviyesinde bir dersler veriyor. Yani mühendis olsa bile temel seviyede sosyal bilimleri bilsin. Ya da sosyal bilimci ise temel seviyede temel bilimleri bilsin. Yani matematik nedir, mantık nedir, işte temel doğa kanunları, fizik nedir, bunları bilsin. Bir evet minimum seviye arzu ediliyor ama onun ötesinde bir uzmanlık, ana dal ve yan dallar isteniyor. Yoksa maalesef zamanın bereketsizleştiği bir dönemde her şeyi okumak, kavramak, mümkün uzmanlık değil, haline dönüştürmek pek mümkün değil.
Evet. Hocam bir de entelektüel diyebiliriz Osmanlı ilmiye sınıfına. Çünkü şöyle, hani entelektüelliğin tarifi yapılırken pek çok konu hakkında, her konu demeyelim de o, hı-hı, çok geniş bir zeminin üzerine oturtulmuş anlamına gelir. Yani bir kişinin her konu hakkında temel düzeyde bile olsa bilgi sahibi olması mümkün değil. Ama pek çok konuda temel düzeyde bilgi sahibi olan kişiye entelektüel denir. Osmanlı, hı-hı, alimlerinde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz, hı-hı, değil mi?
Yani tabii bu tür profiller var. Çok, hı-hı, sık var. Bazen eski klasik eğitim sisteminin eleştirildiğini de görürüz. Niye? Büyük oranda işte ezbere dayalı sistemler gibi. Hı-hı. İşte adam diyelim ki Arapça sarf, nahiv vesaire okuyacaksa bakıyorsun tekerleme gibi bir şeyleri ezberliyor.
Evet.
Ya da benim babam anlatır, Elif B'yi okurken işte Elif şuna benzer, B işte Kayı'ya benzer, öteki, hmm, şuna benzer. Böyle bu tür tekerlemelerle aslında ezberliyorlar. Şeyde bile, Kur'an'da, tecvitte bile öyledir yani. İhfa harflerini say desen, işte atıyorum şu kadar harfi tek tek sayamazsın ama onu bir tekerleme halinde ezberlediğin anda akılda kalır. Bu aslında ben şahsen çok ne diyelim garipsemiyorum bu metodu. Daha akılda kalıcı oluyor, daha unutulmaz kılıyor. Onu belki analitik düşünceye dönüştürmek daha önemli. Yani bu şuna benziyor. Osmanlı için de günümüz için de bir problem bu. Mesela ilmiye sınıfının belki hepsi Arapça biliyordu Osmanlı'da. Yani çok büyük ihtimalle. Çünkü Arapça özellikle dini ilimlerde çok önemli, adeta lingua franca gibi öğretim diliydi. Hı-hı. Yani bir ilmiye sınıfına mensup olup da Arapça bilmemesi düşünülemez açıkçası. Ama bugün mesela Ümre'ye gittiğinizde Arapça konuştuğunuzda adam ne diyor? Sadakallahu lazim diyor. Yani sizin Arapçanızın ne kadar literal kaldığını, edebi kaldığını bir şekilde yüzünüze vuruyorlar. Muhtemelen işte o bilgiyi, belki ezbere dayalı, belki dil bilgisine dayalı o bilgiyi daha analitik boyuta taşımak daha önemliydi. Bunu becerebilenler işte çok yönlü oluyordu. Yani o aldığı temel eğitimi farklı alanlarda da kullanabiliyordu. Muhtemelen belki birçok soruya da cevap verebilecek duruma geliyordu açıkçası.
Peki. Bir ara verelim hocam isterseniz. Tamam. Ardından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, peki, kısa bir aranın ardından tarihin derinliğine yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Aradan önce hocam Osmanlı ilmiye ve entelektüel hayatını biraz konuştuk. İlmiye ve ulemanın tanımları üzerine biraz durduk hocam. Peki Osmanlı teşkilat şeması içerisinde ilmiyenin yeri neredeydi?
Şimdi tabii ilmiye sınıfı deyince kimleri kastediyoruz? Geçen hafta da bunun üzerinde konuştuk biraz, adalet sistemini konuşurken Osmanlı'da. Kadılar, kaz askerler, belki Şeyhülislam en tepede olan isimlerdi. Ama bunun yanı sıra müftü önemliydi. Ya da kadının yanında çalışan naipler yine bu sistemin bir parçasıydı.
Bu arada çok pardon, naip ne demek hocam? Onun tanımını da
naip aslında kadılara eşlik eden
yardımcı denilebilir
gibi
mi?
Ve daha küçük idari birimlerde adli işlerle uğraşan kimseler. Yani şöyle söyleyelim. Kadının mesela birçok fonksiyondan bahsetmiştik geçen hafta. Diyelim ki bir arazi anlaşmazlığı var. Bunun için yerinde tespit yapılması lazım. Kadın mesela naibine diyor ki sen bir git işte falanca köye bir bak bakalım diyebilir. Ya da bugün de belki konuşuruz detaylarını. Mesela Osmanlı Hanefi bir toplum. Ama diyelim ki Şafiilerin yoğunlukta olduğu, diyelim ki örneğin Kahire'ye bir kadı atanıyor. Hanefi kadı atanıyor. Ama bu kadının altında Şafi naipler bulunuyor. Çünkü yereldeki insanların tabii ki talepleri, adli meseleleri gündeme gelecek. Onların kendi hukuku, Şafi hukuku kimi zaman öne çıkacak. Özellikle dini konularda müftünün önüne gelecek. Dolayısıyla naipler hem kadının yardımcısı olabiliyor, hem de daha ücra birimlerde adalet dağıtan konumlarda olabiliyor. Anadolu'da daha çok mesela naiplerin kadının öğrencisi ya da bir yakını gibi böyle daha kendi aralarında bir hukuk geliştirdiği birisi oluyor. Daha tanıdık çevreden birisi olabilirken Arap coğrafyasında dediğim gibi naipler genelde yerelden ulema ile seçiliyor. Yani bunun belki iyi bir tarafı yereldeki ilmiye sınıfı insanların da istihdam edilmiş olması, ama aynı zamanda hani demin de Arapça örneğini verdim, sıradan insanlarla bir şekilde anlaşmazlığını mahkemeye getirmiş, kadının müftünün önüne getirmiş insanlarla daha kolay iletişim sağlanması bakımından da önemli. Hem de mezhepsel anlamda da Şafi çoğunluklu olan bir yere Şafi bir naibin atanmış olması da önemli.
Bu ademi merkeziyetçi yaklaşım açısından da önemli hocam. Çünkü yerel bir kişinin orada bulunmuş, orada yaşayan bir kişinin kadılara temsilcilik yapmış olması, hani insanların kendini daha rahat ifade edebilmesini de sağlıyor.
Aynen. Yani Osmanlı bu konuda ne diyeyim, sert bir tavır içerisinde değil. Yani ben işte Malikilerin olduğu yerde de Hanefi hukukunu uygularım tarzında bir şey söylemiyor. Böyle bir şey yok. Hatta Osmanlı'nın başarılarından bir tanesi yereldeki teamüllerin devam ettirilmesi ve oradaki insanların devlete, imparatorluğa entegrasyonu bağlamında bu süreci daha da kolaylaştırıyor aslında. Herhangi bir ne diyelim, Osmanlı kırmızı çizgisini ihlal etmedikçe bu tür uygulamaları sık bir şekilde görüyoruz. Evet. Dolayısıyla tekrardan sorunuza geleceğim. İlmiye sınıfının içerisinde kadıları, naipleri, müftüleri, kadıların bir üstünde kaz askerleri ve Şeyhülislam gibi önemli bürokratları görüyoruz. Daha alt kademelerde ya da ayrı bir kategori olarak işin belki eğitim öğretim kısmı ile ilgili olarak medreselerde hocalık yapan müderrisleri görüyoruz. Ve belki de daha alt kademelerde biraz daha halka dokunan noktada camilerde görev yapan hocaları da, vaaz veren vaizleri de görmek mümkün. Kadılarla ilgili şunu söyleyelim. Geçen hafta aslında adalet sistemini anlatırken bazı yönlerine vurgu yaptık. Ama kaz asker dediğimiz bir kavram var. Aslında evet. Kadı asker. Kadı bir kaza bölgesinde idari olarak kazada görev yapan ve adli işlerden sorumlu kişiydi. Ama kadının da belli bir hiyerarşisi vardı. Yani bu bağlamda mesela en itibarlı kadılıklar Mekke, Medine, Kahire, Şam, Halep, Kudüs gibi yerler ve bunların üstünde de Anadolu Kazaskerliği, Rumeli Kazaskerliği gibi daha iki önemli bürokrat var. Arap coğrafyası için bir ne diyelim yeni kadılık kurulduğunu bazı kaynaklarda okuyoruz. Yani Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra Diyarbakır merkezli ama Arap dünyasıyla ilgilenen bir kazaskerliğin kurulduğunda kaynaklar ifade ediyor. Bu kazaskerliklerden Rumeli kazaskeri rütbe olarak daha üstün. Hı hı. Genellikle Rumeli kazaskerine Balkanlar bölgesi ve Kuzey Afrika kısmı bağlı. Anadolu kazaskerine Anadolu'daki vilayetler ve diğerine de Arap vilayetleri bağlıydı. Ama en tepede Şeyhülislam'ı görüyoruz. Şeyhülislam 16. yüzyılda biraz daha büyüyen bir kurum ya da kişi diyelim. Evet. Özellikle bizim böyle çok ünlü Şeyhülislamları 16. yüzyılda görürüz. Zembilli Ali Efendi gibi, Ebu Suud gibi fetvalarıyla öne çıkan isimler. Ve Şeyhülislam Divan-ı Hümayun üyesi değil. Bunu görüyoruz. Ama demin saydığımız isimler sebebiyle 16. yüzyılda, 1500'lerde özellikle kadı atamalarında, müftü atamalarında çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyorlar.
Divan-ı Hümayun bu arada Bakanlar Kurulu.
Evet, günümüz Bakanlar Kurulu diyebiliriz. Hı-hı. Geçen hafta konuştuk mu bilmiyorum. Bir de kadıların mesela kısa süreli tayinleri evet. oluyor. Yani yereldeki yöneticilerle ya da halkla çok ne diyelim ahbap çavuş ilişkisi doğmasın. Yani adaletin yozlaşmaması için sık bir şekilde onların da rotasyona tabi olduklarını söyleyebiliriz.
Evet. Hocam Şeyhülislamlık makamından bahsettiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta kadının kararlarının bağlayıcı olduğunu, müftünün kararlarının ise kişinin vicdanına ve işte dindarlığına tırnak içerisinde kaldığını biraz konuşmuştuk. Şeyhülislam Bakanlar Kurulu üyesi de değilse eğer Şeyhülislam'ın aralacağı kararların bir bağlayıcılığı var mıdır? Bir de bu hiyerarşide Şeyhülislam'a bağlı olan kimler vardır hocam?
Ya şöyle bir Şeyhülislam bu ilmiye sınıfının en tepesindeki kişi. Dolayısıyla devlet belki yani Bakanlar Kurulu'na girmese de bürokraside çok önemli bir pozisyonu var.
Evet.
Diğer bir nokta İstanbul müftüsü Şeyhülislam. Yani hem İstanbul'daki halkın dini sorularıyla muhatap oluyor ama aynı zamanda da devlet erkanının sorularıyla da muhatap oluyor. Belki en önemlisi sultanın sorularıyla muhatap oluyor. Yani bunun en önemli örnekleri diyelim. Mesela kardeş katli ile ilgili fetva.
Evet.
Şimdi sultan eğer şimdi kardeş katli önceki haftalarda konuşmuş olabiliriz.
Biraz değinmiştik sanki hocam.
Evet. Başka devletlerde de görülen bir şey ama Fatih bunu bir fermanla daha legal hale getiriyor. Bir kanunname çıkartıyor bu konuda. Dolayısıyla bunu yaparken bir fetva alması gerekiyor. Ve orada da ne diyor? Ulemanın çoğunluğu dahi tecviz etmedi diyor, cevaz vermedi diyor. Ya da diyelim ki Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman bir sefere gideceği zaman, hele bir de Müslüman bir toplum üzerine sefere gideceği zaman bunu bir fetva ile meşrulaştırması lazım. Bu tür Şeyhülislamlık kurumunun ve onun verdiği fetvaların dolayısıyla siyasi yansımaları çok önemli. Ya da başka bir örnek verelim. Son dönem Osmanlı'da da sultanın haline tahttan indirilmesi için verilen fetvalar.
Gerileme ve yıkılış dönemi
evet.
özellikle.
Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için verilen fetvalar gibi. Dolayısıyla evet Şeyhülislam ve yargı sistemi temelde bağımsızdır ama onların kararlarının siyasi yansımaları mutlaka vardır.
Peki bir şey var mı hocam? Yani hiyerarşik düzen içerisinde mesela müftüler Şeyhülislam'a bağlıdır şeklinde bir hüküm verebilir miyiz?
Şöyle söyleyelim. Kadılık kurumu Osmanlı teşkilat sisteminde çok net. Yani bunu konuştuk. Validen sonra ikinci isim her kazada kadı olduğunu söyledik. Müftülük biraz daha ne diyelim bu kadar net değil. Yani her yerde müftü tayin edilip edilmediğini bilmiyoruz açıkçası. Yani birçok yerde var ama bu var olan yerler illaki resmi bir atamayla olduğu anlamında çıkmamalı her zaman. Çünkü medresede müderrislik yapan bir insan aynı zamanda fetva da verebilir. Yani bu kişinin dini ilimler bakımından donanımlı olduğu düşünülüyorsa, insanlar yetkinliği gelip varsa, fetva soruyorsa bu kişi aynı zamanda müftü olarak görev yapıyordur. Atanan müftüler var ve bunlar Şeyhülislam'a bağlı ama her yerde olduğunu da ben açıkçası görmedim, öyle söyleyeyim.
Eyvallah. Peki hocam, şimdi geçtiğimiz hafta biraz kadı sicillerinden bahsetmiştik. Hatta bunun sadece İstanbul'la alakalı olarak siz yanılmıyorsam milyonlarca kayıt bulunduğunu ifade etmiştiniz.
Doğru.
Şimdi kuşkusuz Osmanlı gibi çok renkli bir toplumdan bahsediyoruz. Yani kozmopolit, pek çok milleti bünyesinde barındıran bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ilginç kadı sicili örnekleri de mevcuttur diye düşünüyorum. Bunun Doğru. örneklerinden verebilir misiniz acaba? Doğru.
Önceki hafta şeyden bahsetmiştik. İSAM Araştırmaları Merkezi'nin yürüttüğü bir projeden bahsetmiştik ve günümüze kadar yaklaşık 100 cildin basıldığını söylemiştik. Sadece İstanbul için 10 bin cilt kadı sicili vardı ve belki imparatorluk geneli için bir 30 binin üzerinde sicil olduğunu görüyoruz.
30 bin cilt.
Aynen. Yani yaklaşık bunların her biri 100 sayfa. Her sayfada 4-5 tane hüküm var. Bunları böyle düşünürsek oldukça aslında geniş bir kaynak türü olduğunu hemen söyleyebiliriz aslında. Kadı sicillerinin çok ne diyelim renkli bir yönü var. Çünkü halka dokunuyor. Yani bunu o zaman da söylemiştik. Osmanlı diyelim ki Divan-ı Hümayun metinlerine baktığınızda, mühimme defterlerine baktığınızda devletin perspektifini görürsünüz. Ama burada işte adam hırsızlık mı yapmış, işte birisine mi tecavüz etmiş ya da birisini kefil mi kılmış, efendime söyleyeyim borç mu almış. Günlük olan şeyleri görüyorsunuz. O açıdan okuması da zevkli açıkçası. Ve böyle çok farklı kayıtlarla da karşılaşmak mümkün oluyor. Mesela ben bugün bu İSAM'ın bastığı kadı sicillerden bir tanesini getirdim. Bir tanesini okuyalım. Metin biraz eski kavramları da içerdiği için biraz daha günümüz Türkçesine çevirerek okuyacağım aslında. Hacı Rüstem bin Abdullah Nam Kimesne'ye, böyle isimli bir kimseye 1550 akçe deyni olan, borcu olan Manol Yorgi Nam Zimmi. Yani bir Müslümana 1550 akçe borcu olan bir gayrimüslimden bahsediyor. Bunlar diyor meclisi şer-i şerifte ikrar ve itiraf edip, yani kadının mahkemesine geldi, şer-i şerif, şer'i hukukun önüne geldi ve durumu hem ikrar ettiler, dilleriyle beyan ettiler, hem de itiraf ettiler, bu borcu kabul etti ve tarihi kitaptan 60 gün tamamına varınca, yani bu iş yazıya geçildikten 60 gün sonrasına kadar diyor. Meblağı merkum, yani yukarıda söylediği 1150 akçeyi mezbur adı geçen Hacı Rüstem'e bir kusur, kusursuz bir şekilde, tam bir şekilde eda etmez isem, borcumu vermez isem batıl dinden rücu edip Müslüman olayım dedik de. Yani adam diyor ki 60 gün içerisinde ben borcumu vermezsem batıl dinimden, buradaki batıl din muhtemelen kadının ya da katibin ifadesi ama adam Müslüman olmayı kabul ediyor. Bu oldukça ilginç bir durum açıkçası.
Ceza olarak Müslüman olmayı kabul ediyor.
Şimdi buradaki tabii şeyi bilemiyorsun, satır aralarını bilmiyorsun. Adam belki borcu verirken vermezsen Müslüman olur musun mu diyor, şaka yolla da böyle bir şey söylüyor mu, bunu bilmiyoruz. Ama en azından bir insanın dininden dönmeyi göze alması tabii. Sözünü tutma anlamında önemli çok bir önemli. Kriterdir. Tabii. En azından böyle düşünüyoruz.
Günümüz dünyasında pek önemli olmasa da
evet, o en azından insanların kendilerini dini adiyetleriyle evet. tanımladıkları bu günlerde, yani bu dönemde, Osmanlı döneminde bunlar oldukça önemliydi dediğiniz gibi. Hı hı. Mesela başka bir kayıtta ne diyor? Pendikli Toma, aslında hep gayrimüslimlerden örnek veriyorum. Biraz da şundan, onu da açıklamış olayım. Biz de önceki haftalarda millet sistemini konuştuk ama bu konuya çok girmedik. Hı hı. Millet sistemiyle ilgili konuşulan şeylerden çok yaygın bir şekilde paylaşılan kanaatlerden bir tanesi de Osmanlı'da dini cemaatlerin, milletlerin kendi özel hukukları olduğuna dair. Kendi özel mahkemeleri olduğuna dair. Evet. Ama yaygın daha son zamanlarda yapılan araştırmalar bunun çok da isabetli bir kanaat olmadığını söylüyor. Yani şuna benziyor. Bir, kadı sicilleri okuduğunuzda çok fazla gayrimüslimi görüyorsunuz. Yani bu insanın aklına yani şaşırtıyor gerçekten. Bunun iki sebebi var. Biraz daha böyle konuyu açıyorum. Bir, yani diyelim ki 1500'ler daha Arap toprakları fethedilmemiş. Dolayısıyla Osmanlı'daki gayrimüslim oranı gerçekten yüksek. Hı hı. Yani bunun kesin bir rakamını vermek mümkün değil belki ama belki yarı yarıya yakın Müslüm gayrimüslim oranı. Çünkü Balkanlar Osmanlı'nın elinde. Balkanlarda çok daha yoğun bir nüfus yoğunluğu var ve buralar daha çok gayrimüslimler tarafından iskan ediliyor. Anadolu'da evet Müslümanlar var ama bu birbirine yakın orandı.
Zaten batıya doğru büyüyen bir imparatorluk söz konusu.
Aynen. Ancak İslam toprakları, Arap toprakları ile beraber bu oran Müslümanların lehine ciddi anlamda artmaya başladı. Hı hı. Bu önemli. Bir diğeri de aslında şunu görüyoruz ki gayrimüslimler kendi anlaşmazlıkları için bile kadı mahkemelerini tercih ediyorlar.
Adalet mekanizmasına olan güvenden dolayı diyebilir miyiz?
Birkaç sebepten dolayı, sadece adalete güvenleri tek bir sebep değil diye düşünüyorum. Hı hı. Ama adaletin olmaması durumunda herhalde diğer tarafı tercih ederlerdi. Bu evet. daha açık. Ama onları kadı mahkemesine yönelten bir başka sebep de şuydu. Bir, kadı mahkemesinin verdiği hükümler kendi mahkemelerine göre ya da dinlerindeki çözümlere göre daha uygulanabilir durumda. İki, kadı mahkemeleri daha ucuz. Hı hı. Ucuz derken mahkemeler için ödenen belli harçlar var. Aynı bugün nasıl adliyede bir dava açtığınızda işte dosya masrafı vesaire gibi şeyler ödüyorsanız orada da belli harçlar ödeniyor. Çok sık bir şekilde gayrimüslimlerin kendi aralarındaki hususlar için bile kadı mahkemesini tercih ettiklerini görüyoruz. Yani şu tür durumda zaten bu bir zorunluluktur. Diyelim ki davalı ve davacıdan birisi Müslümansa mecburen bu zaten kadı mahkemesine gelecek. Hı-hı. Ama iki tane gayrimüslim arasındaki bir davanın da sıklıkla kadı mahkemesine gelmesi bize demin ifade etmeye çalıştığım tercihleri dikkate getiriyor. Eyvallah. Şimdi demin başladığım şeye sicile tekrar dönecek olursak hı-hı. diyor ki mesela Pendikli Toma, Pendik bölgesinde yaşayan bir gayrimüslim Toma'nın bir Levent kafir kızı alacak olup ayini batılları üzere nikah olmayıp evine girmek olmaz, menle memnu olmayıp bir talep kaydı sicil olundu. Yani diyor ki aslında bu adam nikah olmadan başka birisiyle diyor eve giremez diyor. Hmm. Bakın bir Müslüman için demiyor.
Gayrimüslim
için bile bunu söylüyor. Başka örneklerde Yahudi evliliğinde bile mihir örneğinden bahsediyor. Hı hı. Yani böyle çok ilginç gayrimüslimlerle de olsa şeyler var. Ya da bir başka örneği yine bir şeyde gayrimüslim ilişkisinde talakı selase ile boşama diyor. Yani üç talakla boşama İslam'ın hukukunda olan bir şey. Başlığı şu adeta sicilin: Rus Hızır'ın talakı selase ile boşadığı Erine bint Kosta'ya günlük bir akçe nafaka takdir edildi. Yani muhtemelen bu tür pratikler Müslüm gayrimüslim bir arada yaşadıkça aslında birbirlerini etkiliyorlardı. Onu görüyoruz aslında.
Eyvallah.
Bu tür örnekleri belki çoğaltmak mümkün ama Ben dinleyicilerimize de tavsiye ederim yani ara ara böyle örnekler okuyarak aslında tarihin ne kadar zengin bir kaynak olduğunu tekrar hatırlamak babında önemli diye düşünüyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Rica programımızın ederim. Sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz istifade edebilmiştir.
İnşallah. Biz istifade ettik. İnşallah onlar da istifade etmişlerdir. Çok teşekkürler tekrar. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta yine İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamız ve bendeniz İbrahim Baran'la birlikteydiniz. Bu haftaki programımızda biraz Osmanlı ilmiye ve entelektüel hayatını konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.